Ayrım 14.
Bu yazılar Tanrı'nın yaradan olduğuna ve güçlerinin evreni ve evrendeki her şeyi kontrol ettiğini açık bir şekilde ifade etmektedir. Bunlar Mo'nun vahyedilmiş metinleri, Meksika tabletleri üzerindeki yazılar ve Kuzey Amerika'nın kayalık yazıları ile uyum içerisindedir. Hepsi de ilk dinin saf tek tanrıcılık olduğunu, var olan her şeyi yaradanın yarattığını ve bugünün de içinde barındırdığı tüm hayatla birlikte evrenin onun kontrolü altında olduğu gerçeğini doğrulamaktadır. Schurtwart bu ifadeleriyle Mu dininin Tanrı tarafından gönderilen vahye dayalı ilk din olduğunu ve evrendeki her şeyi Tanrı'nın yarattığını çok açık ifadelerle ortaya koymuştu. Ama nedense Schurtwart'ın kitaplarını kelime kelime ve üzerinde düşünerek okuyan Tahsin Bey bu ifadeleri görmemişti. Schurtwart'ın kitaplarında belki de en çok geçen Mu'nun vahye dayalı kutsal metinleri cümlesi yine nasıl olmuşsa Tahsin Bey'in gözünden kaçmış, raporlarına yansımamıştı. 2. Yaratılış 8. seri. İnsanın yaratılışı, insanın ne olduğunu ve onu diğer yaratılmışlardan ayıran şeylerin neler olduğunu gösterir. 9. seri. İnsanın yeryüzünde zuhuru ve ilk olarak ortaya çıktığı yer ki buradan insanın ana vatanı diye söz ediliyordu. Başlangıçta geçen evren yalnızca bir ruhtu. Hiçbir hayatiyet belirtisi yoktu. Dingin, ıssız ve sessiz. Uzayın enginliği boş ve karanlıktı. Yalnızca yüce ruh, kendiliğinden var olan kudret, yaradan, yedi başlı yılan, Tanrı'nın ilk sembolü, dipsiz karanlıkta hareket ediyordu. Yaradan, alemleri yaratma arzusu duydu ve alemleri yarattı. Ve üzerindeki canlılarla birlikte dünyayı yaratma arzusu duydu. Ve üzerindeki tüm canlı varlıklarla birlikte dünyanın yaratılışı şu şekilde oldu. Hem nakal hem de Meksika tabletleri insanın özel olarak yaratılmış olduğunu gösterir. Keh, sıçrayan geyik. Nakal tabletlerinde sık rastlanır. İlk insanın sembolüdür. Geyiğin ilk insanı temsil etmek üzere seçilmesinin nedeni sıçrayıp atlama yeteneğiydi. İlk insan yeryüzüne tam ve eksiksizce gelişmiş olarak gelmişti. Doğanın gelişim süreçlerinden geçmeden ilk ve orijinal haliyle yeryüzüne atlamıştı. Yani bir diğer ifadeyle o özel bir mahluktu. Schurtwart'ın değişik kitaplarında geçen yukarıdaki cümlelerde ısrarla üzerinde durulan nokta insanın Tanrı tarafından özel olarak yaratıldığıdır. Üstelik Schurtwart Tanrı'nın insanı eksiksiz olarak yarattığını belirterek evrim teorisine karşı yaratılış teorisi olarak adlandırılabilecek yeni bir teori ortaya atıyordu. Nedense Tahsin Bey'in raporlarında bu konulardan da en ufak bir eser yoktu. 3. Evrim karşıtlığı. Schurtwart belki de Batı'da evrim teorisine karşı ilk bilimsel çıkışı yapanlardan biriydi. Hindistan'daki nakal tabletleri ve Meksika'daki 1600'den fazla yazıtı deşifre ederek elde ettiği bilgilere dayanarak Tanrı'nın insanı eksiksiz ve mükemmel olarak yarattığı sonucuna varmıştı. 20. yüzyılın başlarında bilim dünyasının vazgeçilmez bir gerçek olarak kabul ettiği evrim teorisine karşı söz söylemenin, hele hele yaratılıştan bahsetmenin zorluğu, hatta imkansızlığı dikkate alınacak olursa, Schurtwart'ın çok cesur ve aykırı bir çıkış yaptığı söylenebilir. 20. yüzyılın başlarında Batı'da aklı başında bir bilim insanının elinde çok güçlü kanıtları olmadan böyle bir çıkış yapması çılgınlıktan başka bir şey değildi. Fakat Schurtwart ele geçirdiği bulgulara güveniyor ve evrim teorisine, üstelik teorinin en güçlü olduğu dönemde ilk darbeyi vuruyordu. Güneydeniz adalarında bulunan eski kayıtlar ve kalıntılar bize insanın uygar bir varlık olarak yaratıldığını göstermektedir. Eğitim görmemiş, kültürden nasiplenmemiş olmasına rağmen uygar. O kendi ruhundan gelen bir bilgiyle yaratılmıştı. Tanrı'ya inanıyor ve ibadet ediyordu. Buluntulardaki kutsal semboller olarak kullanılan belli figürler genel olarak o zamanki insanın entelektüel düzeyinin gelişmemiş olduğunu ifade etmektedir. Konuları zihninde aktarabilmesi, yerleştirmesi ve böylelikle daha tam olarak kavrayabilmesi için ilk kutsal sembollerin basit olması gerekiyordu. Ancak yeryüzünde ortaya çıkışından binlerce ve binlerce yıl sonra ilk defa irtibat kurduğumuz bu insanın entelektüel seviyedeki bu orijinal yetersizliğine rağmen son derece aydınlanmış ve uygar bir durumda olduğunu keşfetmekteyiz. ve bu onun 50 bin sene önceki durumudur. Hayatın ilk defa suda ortaya çıktığını ileri süren Schurtwald, doğadaki yaratılışla insanın yaratılışının birbirinden farklı olduğunu düşünüyordu. Tüm bu düşüncelerinin kaynağı yine kutsal tabletler ve sembollerdi. Tablo, doğadaki yaratılışla insanın özgün yaratılışını birbirinden ayırmak için titizlikle resmedilmiştir. Çünkü doğadaki yaratılış gelişmek ve hayat bulmak üzere olan tohumlar şeklinde gösterilirken, insan evrimsel değişimlerden geçmeden tamamen gelişmiş bir durumda gösterilmektedir. İnsanın tabiatın tornasından geçmediğinin kabul edildiğini gösterir. Dana şöyle söyler: İnsan doğa yapısı değildir. O, sonsuz varlığın özel bir faaliyetidir ve onun tasavvurunca olmuştur. Dana'nın fikrine yürekten katılıyorum. Fakat içimdeki itkiden dolayı daima bunu bir adım ileri götürmek gayretinde oldum. İnsanın ilk olarak yeryüzünde ne zaman ortaya çıktığını saptama gayretleri nafile olacaktır. Daima üstü kapalı bir sır olmuştur ve öyle de kalmak zorundadır. Çünkü insanın yeryüzündeki ilk yurdu şu anda Pasifik Okyanusu'nun tabanını oluşturmaktadır. Bununla beraber jeolojik ve arkeolojik araştırmalar sayesinde bir gün bu ilk zuhurun yaklaşık bir tarihini elde edeceğimiz bir noktaya gelmeyi umut edebiliriz. Birçok bilim adamı insanların prehistorik bir maymunun neslinden türedikleri inancını beyan etmektedirler. O halde madem ki maymundan gelmişlerdir, bugün de gelişmiş durumdaki bir maymun olduklarını kabul ediyor olmalıdırlar. Bıraktıkları eserlerin kalite ve mükemmelliğinden insanın 3. zamanın son başlarında yüksek bir uygarlık durumunda olduğunu gösterdim. Ayrıca 3. zamanın sonundan çok uzun bir zaman öncesinden beri varlığını sürdürüyor olması gerektiği de gösterilmişti. Eğer evrim teorisi mümkün olsaydı, ki eski nakal tabletleri öyle olmadığını göstermektedir, ters yönde bir ilerleyişin de mümkün olması gerekirdi. Yani o takdirde maymundan da insan gelmiş olabilirdi ve bugün de bazı kişilerin kendilerini maymun durumuna indirgemediğinden emin değilim. İnsanların bazılarındaki bu eğilime Maya, Hindu ve Mısır metinlerinde kuvvetle dikkat çekilir. Yani bu yeni bir fikir de değildir. Oysa tüm hayat formlarının en kompleks olanı ve en mükemmel formu olan insan, nakal tabletlerinde de işaret edildiği gibi özel bir maksatla yaratılmıştır. İnsan memeli hayvanlar sınıfındandır. Ancak bedenini bir güç veya ruh ile birleştirdiği gerçeğine bağlı olarak tüm diğer hayvanlardan farklı ve seçkin bir mahluktur ve yeryüzüne hakim olmak için gelmiştir. Bu yüce meziyet başka hiçbir hayat formuna bahşedilmemiştir ki bu da onun farklı ve seçkin bir mahluk olduğunun ve ilahi bir güce sahip olduğunun delilidir. Onun bu güce sahip olmayan başka bir hayvandan gelmiş veya evrimleşerek dönüşmüş olması mümkün değildir. İnsana bu güçle birlikte gücünü nasıl kullanacağını öğrenmesi paralelinde onun bir parçası olan bir varlık olarak kendisini sonsuz varlıkla yakınlaştırma kudreti verilmiştir. İnsan bu yüzden Tanrı'nın oğludur. Tüm diğer yaratılmışlar gibi insan da merdivenin en alt basamaklarından başlamıştır. Fakat diğer yaratılmışlara benzemeyen tarafı ona yükselme kudretinin verilmiş olmasıdır. İnsan daima iyilik ve kötülük adına birbiriyle çatışan tesirlerle kuşatılmış durumdadır. İnsanın eylem veya fiilleri bu tesirler tarafından yönetilir. Schurtwald ele geçirdiği belge ve bulguların evrim teorisini çürüttüğüne gerçekten inanıyordu ve kafasını evrime takan bilim adamlarına şöyle sesleniyordu: Şimdi de 1926, bilim adamlarımız kafalarını yarım yamalak kanıtlarla desteklemeye çalıştıkları evrim teorisine takmış durumdadırlar. Halbuki Mu'nun kutsal metinleri bize hayatın ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı ve onu yöneten güçlerin neler olduğu gibi konularda bilgiler vermektedir. Bu metinler 50 bin yıldan daha eski bir zaman önce yazılmış olmalarına rağmen bize bilim adamlarımızın elektron adını verdiği gücün yapısı, kökeni, işleyiş prensipleri, işlevi ve nihai düzeni hakkında bilgiler sunmaktadır. Tahsin Bey, Schurtwald'ın 4 kitabında daha sayfalarca anlattığı evrim karşıtlığı ve gerekçelerini nedense görememişti. Nedense raporlarında bu konuya tek bir cümleyle bile değinme ihtiyacı hissetmemişti. 4. Materyalizm ve ateizm karşıtlığı. İnsanın Tanrı tarafından özel olarak yaratıldığını ileri sürerek evrim teorisini reddeden Schurtwart materyalizme de karşıydı. Birçok bilim adamının gemisini tosladığı kayanın adı materyalizmdir. Bu kişiler çalışmalarında güçler atomik hareketlerinin sonucudur diyerek güçleri ve onların faaliyetlerini devre dışı bırakmaktadırlar. Tamam, bütün güçler öyledir ancak atomik hareketleri ilk olarak başlatan güç dışında. Bu, ateistin bir türlü bulamadığı güçtür. Bunun sonucunda da kurduğu yapıda ona hiç yer vermemiştir. Yalnızca atomik hareketlerden kaynaklanan ikincil güçleri bulmuştur. Asla Tanrı ile direkt bir teması olmamıştır. Atomların hareketleri mekanizmanın dişlileri mertebesindedir. Biri bağlı olduğu diğerini döndürür. O da diğerlerini ve sonsuzca devam eder. Fakat ilk dişliyi döndüren nedir? Başka bir dişli olamaz çünkü o ilkti. O halde onun arkasında bir şey olmalıdır. O nedir? Tüm atomlardan bağımsız bir güç. Evren atomik dişlilerden meydana gelmiş bir düzendir. Evrendeki ilk dişliyi ne döndürmüştür? Bir güç, büyük ilkesel güç, büyük sonsuz güç, Tanrı. Ateist, büyük ilkesel gücün Tanrı olduğunu, tüm işlevleri yan güçler vasıtasıyla yürüttüğünü, atomik güçlerin mutlak gücün yan güçleri olduğunu keşfedememiştir. Böylece ateist yalnızca madde tarafını araştırmakla kalmış, bu nedenle onun dedüksiyonları doğal olarak şöyle olmuştur. Bütünün parçaları güçleri yönetmektedir. Çünkü bütünün parçaları olmaksızın güçler var olamaz. Böyle olunca güçler birinci derecede önemli sayılmamışlar ve fiilen göz ardı edilmişlerdir. Gemi dümensiz bırakılmış ve o da kayalara toslamıştır. Ateistin vardığı bütün dedüksiyon ve kavramlar maddeci eğilimlerin denetimi altındaki bir zihinden çıkmaktadır. Böylece maddesel eğilimleri onun zihnine egemen olmakta ve onların her şeyden üstün olduğunu inanmaktadır. Bu durumda ateistin zihninde geriye kendisinin elementlerin kimyasal bir birleşiminden olduğu dışında bir seçenek kalmamaktadır. Ne ruh ne tanrı, kaos. Eğer ateist güçleri de element veya parçalar araştırdığı nispetle titiz bir incelemeye alsaydı, bir gücün arkasındaki diğerini izleyerek geriye hareketin kökenine doğru gidebilirdi. O zaman da kendisinin fiziksel olmayan bir gücü barındırdığı, o gücün yaşayan bir ruh olduğu bilgisi kendisine açılırdı. Bu bilgiyle birlikte ne olduğunu idrak ederdi. İddia ettiği gibi zavallı bir hayvandan gelme bir varlık değil, fakat tıpkı bir ağacın yaprağının ağacın bir parçası olduğu gibi, kendisinin de en yücenin bir parçasını ihtiva ettiğini ve bu yüzden de Tanrı'nın oğlu olduğunu anlardı. Hem İsa hem de Guatama. Bu da kendilerinin diğer insanların da olabilecekleri durumda olduklarını bildirmişlerdir. Bileşimin kimyasal yapısını bilen bilim adamı, bedenini oluşturan kimyasal bileşenlerin sonunda çözüleceğini elbette takdir etmektedir. O halde bu çözülme ruhu da serbest bırakmalıdır. Bileşimi oluşturan elementlerin sonunu bilen, tıpkı elementler gibi ruhun da ölemeyeceğini bilir. Her şey sonsuzca devam etmelidir. Tüm kimyasal element bileşimlerinin sonunda çözüleceği, ayrışacağı, orijinal hallerine rücu ederek geldikleri yere dönecekleri önceden takdir edilmiştir. Bileşimlerin çözülmesiyle serbest kalan ruhta, element ve parçaların tabi olduğu aynı ilahi yasanın hükmü altında olduğu için geldiği yere geri dönmelidir. Büyük kaynaktan gelen insan ruhunun şanlı sonu Tanrı'ya geri dönmelidir. 6. Din-bilim ilişkisi. Schurtwart, Moon'un Kutsal Sembolleri adlı eserinde din ve bilim arasındaki ilişkiyi ikiz kardeşler din ve bilim başlığı altında inceliyordu. Schurtwart, bilim ve din arasındaki sıkı ilişkiyi Moon'un kutsal sembollerinden aynı zamanda tanrısal kaynaklı olan geometrik şekilleri yorumlayarak açıklıyordu. Schurtwart, kayıp Moon uygarlığında daire, eşkenar üçgen ve karenin dinsel anlamlı geometrik şekiller olduğunu ileri sürüyordu. Schurtwart, din ve bilimin aynı soruya nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz sorusuna yanıt aradıklarını, dolayısıyla birbirlerinden yararlanmaları gerektiğini düşünüyordu. Bilim olmaksızın din tamam olmaz. Çünkü bilim tabiatın açıklamasıdır. Ve tabiat da Yaradan'ı açığa vuran ve açıklayan onun bir sözcüsüdür. Ve Tanrı'nın varlığının kanıtlarını verir. Benden bir vaaz vermem istenseydi, ele alacağım metin, sevgi, tüm evreni yöneten o büyük ilahi sevgi olurdu. onda kükürtlü alevler içinde bir cehennemin yeri olmazdı. Çünkü Tanrı asla bir cehennem yaratmamıştır. Bu yalnızca insanoğlunun kendi uydurduğu bir şeydir. Doğanın öğretilerini öğren ve bilgeliğini depola. Çünkü doğa bilgeliğe ulaşmanın en büyük okuludur. Doğa Tanrı'nın bizimle konuşan sesidir. Dolayısıyla Tanrı doğadaki olağanüstü denge ve mükemmellikle insana varlığına ait önemli bir işaret verir. İnsana ise bilimi kullanarak doğanın bu tanrısal kurgulu işletim sistemini çözmek ve böylece Tanrı'nın sesini duymak kalır. Yani bilimdeki her yeni gelişme, her yeni keşif insanı Tanrı'ya biraz daha yakınlaştıracaktır. Tahsin Bey Şurtvard'ın kitaplarında geçen insanın yaratılışı, ilk dinin Tanrı tarafından vahiy yoluyla gönderildiği, evrim teorisinin eleştirisi, materyalizm, ateizm eleştirisi ve din-bilim arasındaki ilişki konularındaki açıklamaları kanımca kendi ideolojisine aykırı olduğu için görmezlikten gelmişti. Oysa ki bilim insanları belge ve bulguları kendi dünya görüşlerine göre değil, objektif kriterlere göre yorumlamak zorundadırlar. Hele hele tarih bilimiyle uğraşanların bu konuda belki biraz daha duyarlı olmaları gerekecektir. Aksi halde Atatürk'ün dediği gibi tarih yazanlar, tarih yapanlara sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtan bir hal alır. Tahsin Bey ileri sürdüğü tezlerin en önemli belgesi konumundaki Şurtvard'ın kitaplarındaki bazı bölümleri görmezlikten gelerek hem Atatürk'ü hem de Türk Dil Kurumu'nu bazı konularda eksik bilgilendirmiş, hatta yanlış yönlendirmişti. Atatürk, Tahsin Bey'in kendilerini bazı konularda eksik ve yanlış bilgilendirdiğinden kuşkulanmıştı. Bu nedenle olsa gerek, Türk Dil Kurumu Genel Sekreteri Necmi Dilmen, Tahsin Bey'e yazdığı bir mektupta, Muğluların Türklerle ilişkisi hakkındaki bilgiler, Şurtvard'ın kitaplarından aynen mi alındı, yoksa bunlar sizin yorumlarınız mı, diye bir soru yöneltiyordu. Tahsin Bey bu soruya, evet, Şurtvard'ın kitaplarından aldım, anlamına gelen bir yanıt veriyordu. Fakat bu yanıtta Atatürk'ü ve Türk Dil Kurumu'nu tatmin etmeye yetmemiş ve Türk Dil Kurumu Genel Sekreteri Atatürk'ün isteğiyle Tahsin Bey'den Şurtvard'ın kitaplarının orijinallerinden birer tane istemişti. Adlarını saydığınız dört kitaptan birer tane edinmek istediğimizden ne fiyatlarla tedarik edilebileceğinin de bildirilmesini diler, saygılarımı sunarım. Sayın Bay, Türk Dil Kurumu Genel Sekreteri Necmi Dilmen. Anlaşıldığı kadarıyla Atatürk, Mu hakkındaki gerçekleri orijinal kaynağından öğrenmek istiyordu. 5. Bölüm. 6 çizili satırlar. Atatürk, James Shurtvard'ın kitaplarını okuyor. Tahsin Bey, Dilmen'in mektubunu alır almaz Shurtvard'ın kitaplarını Atatürk'e gönderdi. Atatürk, 60 kişilik bir tercüme heyeti kurarak Shurtvard'ın 4 kitabını Türkçe'ye tercüme ettirdi. Tercüme edilen kitaplar daktilo edilmiş metinler halinde Atatürk'e sunuldu. Fakat bastırılmadı. Atatürk, James Shurtvard'ın kitaplarının daktilo edilmiş metinlerini büyük bir dikkatle okuyup notlar alırken, Tahsin Bey de boş durmuyor, Mu kıtası hakkında topladığı yeni bilgileri raporlar halinde Atatürk'e ulaştırıyordu. Atatürk, Tahsin Bey'in raporlarını Shurtvard'ın kitaplarıyla karşılaştırmalı olarak inceliyor, özellikle Shurtvard'ın kitaplarıyla çok fazla ilgileniyordu. Kayıp Kıta Mu ve Mu'nun Çocukları Atatürk'ün en çok ilgilendiği kitaplardı. Bu kitaplarda Atatürk'ün en çok dikkatini çeken noktalar şunlardı. Mu'nun varlığına yönelik kanıtlar, Mu'nun insanlığın ilk ana yurdu olduğu, nüfusunun 64 milyona çıktığı, Mu'nun yönetim biçimi, Mu'nun yüksek uygarlığı, Mu'nun göçleri, kolonileri ve batış nedenleri, Mu kıtası ile Orta Asya, Uygurlar ve Türkler arasındaki ilişkiler, Mu dili ile Türkçe arasındaki ilişki, ilk insanın yaratılışı, dinler ve Tanrı. Atatürk bu konuların anlatıldığı satırların altını çizerek sayfa kenarlarına bazı notlar almıştı. Örneğin bir yerde Mu'nun demokrasiyle yönetildiğini ve güneş enerjisinin aydınlatmada kullanıldığını anlatan satırların altını önemi dolayısıyla çizmişti. İşte Shurtvard'ın kitaplarında Atatürk'ün önemli bularak altını çizdiği ve yanına çeşitli notlar aldığı bölümler. 1. Mu'nun varlığı ve yeri hakkında. Atatürk, Shurtvard'ın Kayıp Kıta Mu adlı kitabının Kayıp Kıta Mu hakkındaki kayıtlar adlı 4. bölümünde Mu'nun yeri hakkında verdiği şu bilgilerle ilgilenmişti. Mu hakkında bilgi veren kayıtlar çok ve çeşitlidir. Yazılı kayıtlardan bazıları insanın yeryüzünde ilk ortaya çıktığı yerin muh toprakları olduğunu söylemektedir. Bildiğiniz gibi nakal tabletleri bunların arasındadır. Daha başka kayıtlar bize bu yok olan kıtanın coğrafi konumunu vermektedir. Amerika çıkışlı çok sayıda yazılı kayıt, muh topraklarının Amerika'nın batısına düştüğünü söylemektedir. Asya kayıtlarının hepsinde ise ana vatan Mu'nun Asya'nın doğusunda güneşin doğduğu yönde olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla da insanlığın beşiği olan bu toprakların Asya ve Amerika arasında büyük şehir ve mabetlerin taştan kalıntılarını ve bunun yanı sıra beyaz derili insanları barındıran adalarıyla Pasifik Okyanusu'nda yer aldığını söylüyoruz. Önce Amerika'dan gelen yazılı kayıtları ele alacak ve Yakutan'da yazılmış eski çağlardan kalma bir Maya kitabı olan Truona el yazmasıyla başlayacağız. Bu kitabın yaşının 1500 ile 5000 yıl arasında olduğu tahmin edilmektedir. Ben 1500 ile 3000 yıllık olduğunu düşünüyorum. Bu kanaatimin dayanak noktası kullanılan yazı şeklidir. Atatürk Mu'nun yerinin kanıtlanmaya çalışıldığı yukarıdaki bölümde daha başka kayıtlar bize bu yok olan kıtanın coğrafi konumunu vermektedir cümlesinden bir ok çıkartarak el yazısıyla Moğol Gölü notunu almış, ayrıca Amerika'nın batısına cümlesinin altını çizmiş, Asya kayıtlarının hepsinde ise ana vatan Mu'nun Asya'nın doğusunda güneşin doğduğu yönde cümlesinin tamamının altını çizmiş ve adalarıyla kelimesinin altını çizip üstüne bir çarpı işareti koymuştu. Ayrıca Maya kitabı olan Truona el yazması cümlesinin ve 1500, 5000, 3000 tarihlerinin altını çizmişti. Atatürk'ün altını çizdiği bu satırlar dikkate alındığında onun kayıp Mu kıtasıyla Türklerin ana vatanı Asya arasında bir ilişki kurmaya çalıştığı, Mu ve Türkler arasındaki akrabalığa ilişkin bir işaret aradığı sonucuna varılabilir. Özellikle daha başka kayıtlar bize bu yok olan kıtanın coğrafi konumunu vermektedir cümlesinin sonuna el yazısıyla eklediği Moğol Gölü şeklindeki not, Shurtward'ın sözünü ettiği daha başka kayıtlara bir örnek olarak ileri sürülmüşe benzemektedir. Ayrıca altı çizilen satırlar Atatürk'ün Mu'nun varlığına yönelik kanıtları, örneğin Truona el yazması ve adaları önemli bulduğunu göstermektedir. Atatürk, Shurtward'ın Kayıp Kıta Mu adlı kitabının Kayıp Kıta Mu hakkındaki kayıtlar adlı 4. bölümünde Mu uygarlığı ile diğer uygarlıklar arasındaki ilişkiden söz edilen şu satırlarla da ilgilenmişti. Polinezya ve diğer ada topluluklarını oluşturan büyük kara parçalarında Amerika kıtasındaki eski uygarlığı Güney ve Doğu Asya uygarlıklarıyla ve sonuç olarak dünyanın birçok yerlerindeki çeşitli uygarlıklarla birleştiren halkaları bulacağız. Atatürk bu satırların yanına dikkat anlamında bir D harfi koymuştu. 2. Mu'nun insanlığın ilk ana yurdu olduğu ve nüfusunun 64 milyona çıktığı hakkında. Atatürk, Shurtward'ın Kayıp Kıta Mu adlı kitabının Kayıp Kıta başlıklı 2. bölümünde Mu'nun insanlığın ilk ana yurdu olduğunun ifade edildiği kayıtlara, kitabelere ve ananelere göre insanın arz üzerinde zuhur etmesi Mu diyarında vuku bulmuş cümlesinin altını boydan boya çizmiş ve bu cümlenin yanına sayfa kenarındaki boşluğa el yazısıyla bazı notlar almıştı. Atatürk yine aynı bölümde Mu kıtasının nüfusunun 64 milyona çıktığının belirtildiği şu cümlelerle de ilgilenmişti. 64 milyon kişinin saltanatını sürdüğü bu büyük kıtada hayat, neşe ve mutluluk içinde geçiyordu. Orası üzerindekilere her türlü refahı sunan bir yuvaydı. Shurtward'ın Kayıp Kıta Mu adlı eserinin 3. bölümünde insanın yeryüzünde ilk ortaya çıktığı topraklar başlığı altında anlattıkları Atatürk'ün ilgisini çekmişti. Shurtward bu bölümde insanın ilk kez Mu'da yaratıldığını anlatıyor ve Mu'nun yeri hakkında ayrıntılı bilgiler veriyordu. İnsanın yeryüzünde ilk ortaya çıktığı yerin Mu toprakları olduğuna şüphe yoktur. Farklı kayıtlar sonuç itibariyle Mu ülkesinin Tevrat'ta sözü edilen Adem bahçeleri olduğunu kanıtlamaktadır. Belgeler Mu topraklarının Amerika'nın batısında ve Asya'nın doğusunda, dolayısıyla da Pasifik Okyanusu'nda yer aldığını ortaya koymaktadır. Bu satırların altına Atatürk el yazısıyla Şerki Asya'da notunu düşmüştü.